Hayatın sesleri.
Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınındayız. Bugün 26 Haziran 2020 Cuma. Efendim, güneşli bir Ankara gününden sesimizin ulaştığı her yere sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Efendim, hemen iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-34-19, 463-34-21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri yazarak da bizlere ulaşabilirsiniz. Sizlere program ekibimizi tanıtalım. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk sinemasının unutulmaz filmleri hepimizin hafızalarında ve bu filmlerde rol alan oyuncular da gözlerimizin önüne geliyor. İşte Türk sinemasının usta sanatçıları Adile Naşit, Münir Özkul, Leman Akçatepe, Hulusi Kentmen, Mürüvvet Sim, Ali Şen, Ali Erona, Kenan Pars ve daha niceleri. Bu usta sanatçıların canlandırdığı anne baba karakterleri. Hayatın Sesleri'nde bugün yazar ve yönetmen Abdülhamit Güler canlı telefon bağlantımızla bizlerle birlikte olacak. Türk sinemasının usta isimlerini, duygu dünyamıza ve Yeşilçam'a kazandırdıklarını konuşacağız. Efendim, daha sonra Hayatın Sesleri'nde kitap tanıtımımız olacak. Biliyorsunuz biz Hayatın Sesleri ekibi olarak kitapları çok seviyoruz ve kitapları tanıtmaktan da bir hayli zevk alıyoruz. İşte o kitaplardan birisi, adı Zühra. Bitlis'in bakir topraklarında acıyla başlayan bir yaşam, İstanbul'da devam eden olaylar zinciri, hayata tutunmayı başaran ve bu uğurda sayısız mücadele veren bir kadının yaşam öyküsü. Zühra okuyucuyu hangi duygu iklimlerinde gezdiriyor? Yazarın kendisinden dinleyeceğiz. Orhan Şahinoğlu canlı telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Efendim, Hayatın Sesleri başladı. Müzikten sonra sohbetimize başlıyoruz.
Thank you.
korkusunu sarıyor, beni öldürüyor. Gecelerime dokunuyor gidişi, umutlarımı bitiriyor. Sensiz olma korkusu sarıyor, beni öldürüyor. Günümü sorma hüsran, gecemi sorma zindan. Beni sensiz bir başıma bırakma Leyla. Gülümü sorma hüsran, gecemi sorma zindan. Beni sensiz bir başıma bırakma Leyla. Bırakma Leyla. Bırakma.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim, bu bölümümüzde, açılışımızda Türk sinemasını konuşacağız. Türk sinemasının ünlü oyuncularını, onların anne ve baba karakterlerini konuşacağız. Telefon hattımızda yazar ve yönetmen Abdülhamit Güler var. Sayın Güler, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, hoş gördük. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız?
Sağ olun. Şükür. İşte yeni normale alışma sürecindeyiz.
Alışmaya çalışıyoruz. Evet. Bizler de iyilikler diliyoruz sizlere.
Sağ olun.
Evet. Sizinle Türk sinemasını konuşacağız. Yeşilşam'ı konuşacağız. Pek çok isim var. Usta isimler. Adile Naşit, Münir Özkul, Leman Akçatepe, Hulusi Kentmen, Mürüvvet Sim, Ali Şen, Ali Erona, Kenan Pars ve daha pek çok sanatçı. Bunların üstlendiği anne ve baba rolleri var. Hafızalarımızda yer etmişti. Hatta onların başlarında gelen Münir Özkul, ben Yaşar Usta demişti bir repliğinde. Evet. Neler söylemek istersiniz? O karakterler nasıl yansıdı?
Şöyle, sinemayı zaten Türk sinemasını Yeşilçam ve Yeni Türk Sineması diye ayırıyoruz. Sizin isimlerinden bahsettiğiniz ve o dönemi temsil eden filmler büyük oranda Yeşilçam sineması dediğimiz. Yani merkez sinema, konvansiyonel ya da endüstriyel sinema dediğim sinemayı temsil ediyor. Özellikle 60'lardan 80'lere kadar, 80 darbesine kadar bahsettiğiniz o isimlerin ağırlıkta olduğu, anne ve o karakterlerini canlandırdıkları bir dönem var. Şimdi burada biz tabii Hollywood'u, Yeşilçam esasında Hollywood'u temsil ediyor ülkemizde. Her ülke sinemasının merkezi Hollywood'u temsil eder. Hollywood'daki star sistemi bize de biraz geçerliydi ve bu star sisteminin de izleyiciniz nezdindeki karşılığından yola çıkarak hareketli anne baba tiplemeleri, karakterleri de ya da en çok rağbet gören isimler üzerinden canlandırıldı. Oyuncular, o star dediğimiz yıldız sistemini oluşturan oyuncular onlar olurlardı. Elbette ki hikayeler de buna göre belirlenirdi. Özellikle 60'lar, 70'ler biliyorsunuz 80'lere kadar Türkiye'de Anadolu'nun büyük şehirlere, özellikle İstanbul'a göç ettiği dönem. Hı hı. Ve bu göç toplumunun getirisi olarak gelenekle modernin elbette kuşak çatışmasının, yani anne oğul, baba oğul, yeni kuşak eski kuşak çatışmasının, bu aradaki gerilimin sinemaya yansıldığı ve bu gerilimden bir çatışma değil de belki bir uyum doğma ihtimalinin olabileceğinin vurgulandığı filmlerden bahsediyoruz genel olarak ve ekonomik sınıfsal farklılığın da vurgulandığı filmlerdir bu. Az önce isminden bahsettiniz, Münir Özkul'un. Evet. O Yaşar Usta'yı canlandırdı. Şimdi tabii ki Münir Özkul ailesinin geçimini sağlamaya çalışan namuslu, alt sınıfta, ekonomik olarak alt sınıfta yer alan Anadolu insanı, Anadolu babası da tiplemesidir. Çocuğunun sevdiği gencin babası da çalıştığı fabrikanın sahibidir. Ve bunların karşı karşıya gelme meselesi bir aşk hikayesi üzerinden. Ve bu karşı karşıya gelinen şey, esasına bakarsanız iki baba değil, iki farklı sınıf, gelenekle modern, Anadolu ile İstanbul karşılaşması belki de. Yeşilçam'ın büyük oranda genel itibariyle anne baba tiplemesi ya da karakteri bu çerçevede kullandığını söyleyebiliriz. Ve tabii ki Türk aile yapısının, Anadolu insanının aile yapısının büyük oranda ataerkil olması, buradaki baba tiplemesinin anne karakterinin bir adım önünde olmasını ama evin dışında, evin içinde ise bir otorite olarak babanın kabul görmesini ancak ev içindeki sistemi çekip çevirenin anne olmasını. Hani yuvayı dişi kuş yapar,
evet.
Atasözünden de mülhem. Resmedildi. Genelde senaryoların bu şekilde hayata geçirildiği bir manzara söz konusu. Burada öne çıkan isimler var elbette. Yani Yeşilçam ve Baba dediğimizde Münir Özkul en başta akla geliyor. Hulusi Kentmen geliyor.
Evet.
İşte Alişen gelir. Siz de birkaç isim saydınız. Şener Şen'in de babası. Erol Taş gelir.
Erol yani Taş da kötü rolde karakter. Değil mi?
Evet. Kötü karakterdir ama genel itibariyle yine eşya zıtlığıyla kaindir. İyi anlatmak için kötüyü göstermeniz gerekir. Oradaki kötü misyonunu taşıyan normal hayatında ise hiç öyle olmayan Erol Taş.
Evet.
Baba karakterlerinden biridir. Şöyle bir şey de var. Şimdi 80'lere kadar Yeşilçam dedik ya. 80'lerden sonra Yeşilçam'da ve tabii Türk'ün ciddi bir duraklama dönemi yaşanıyor. Çünkü 1980 darbesi özellikle bir dönem film çekim meselesini, filmlerin hikayesinden oyuncusuna kadar her şeye karışan bir sistemdi. Ayrıca Anadolu insanının da hayatına televizyon yeni yeni girmişti ve evde film izleme, evde sinema meselesi insanımız için bir tercih haline gelmişti. Hal böyle olunca bir iki etkenin de neticesinde 80'lerde sinemamız ciddi bir durağanlık yaşadı. 90 sonrası özellikle Eşkıya filmiyle beraber 1994'tü galiba Yavuz Turgul'un yönetmenini yaptığı Şener Şen'in başrolünü oynadığı Eşkıya filmiyle beraber Türk sineması yeniden hareketlendi. O esnadan itibaren elbette az önce adını geçirdiğimiz isimlerin çoğu hayatta değildi ve baba ve anne tiplemeleri için yeni isimler ortaya çıktı ağırlıklı olarak. Tabii ki yine 90'lar ve 2000'lerle beraber televizyonun hayatımıza çok fazla girmesiyle birlikte Yeşilçam'ın yokluğunda bence, yani şahsi kanaatim o ki, Yeşilçam'ı bugün yani 90'lardan itibaren özellikle dizilerde yaşıyoruz biz. Diziler yaşatıyor. Ve Yeşilçam'daki anne baba tiplemesi ya da karakterizasyonu daha çok dizilerde kendini buluyor. Yani bu şekilde baktığımızda işte Çetin Tekindor 2000 sonrası özellikle baba tiplemesinin önemli aktörüdür diyelim. İşte Babam ve Oğlum'da olduğu gibi, Dedemin İnsanları'nda, Çağdırman filmlerinde olduğu gibi, bazı dizilerde olduğu gibi. Altan Erkekli yine baba karakterini 2000'ler sonrası, 90'lar ve 2000'ler sonrası çok da canlandıran isimlerden birisidir.
Evet.
Bir daha anne tiplemeleri var tabii Yeşilçam'dan bugüne gelene kadar. Adile Naşit, siz yine isminden bahsettiğiniz Ali Yerona, Yıldız Kenter, bu gelenekle modernin çatışmasında Yücel Çakmaklı'nın, milli sinemanın kurucu ismi Yücel Çakmaklı'nın kızım Ayşe, oğlum Osman filmleri ve dizilerinde Yıldız Kenter özellikle önemli roller oynamıştır. Kızım Ayşe de anne rolündedir ve henüz öğrenim çağında bir kızın tabii büyüme süreciyle beraber bir Anadolu kadını annesinden utanması, kendini modern hayatın içine sokmaya çalışması ama bu çatışma içerisinde elbette ki nihayetinde gerçeği ya da hakikati görmesini konu alan bir film. Buna benzer çok fazla film
evet,
vardı.
Abdülhamit Bey. Adile Naşit ile Münir Özkul'un başrolde oynadığı bir film vardı. İşte iyi turşu sirkeden mi yapılır yoksa limondan mı yapılır diye çocukları
evet,
var.
Evet.
Karı koca ayrılar evet. Ve çocuklar ortada kalıyor. Böyle tatlı bir çekişme oluyordu. Ne güzeldi değil evet. Mi onlar? Ve hala günümüzde tatlıca izleniyor. Merakla izleniyor. Bıkmadan, evet, usanmadan evet. Gençler izliyorlar. Biz de izliyoruz.
Tabii o Yeşilçam'ın özellikle bazı filmlerinde işte Neşeli Hayatlar olsun.
Evet.
Adile Naşit'le Münir Özkul'un yine başrolünü paylaştığı benzer bazı filmler olsun. Ya da Kemal Sunal da var tabii burada.
Tabii rahmet olsun hepsine.
Evet. Birçok karakter var. Bunların başını çektiği komedi, melodram dediğimiz, dram dediğimiz daha çok melodram ve komedi ağırlıklı olan filmler. İşte Tarık Akan başrol, Emel Sayın burada başrol, Halit Akçatepe yan karakter, Şener Şen mutlaka hikayenin bir yerinde önemli karakter. Bütün bu anne baba tiplemesini besleyen yan karakterler bunlar. Ve elbette ki Yeşilçam'da sizin ismini, işte örneğini verdiğiniz filmde de efendime söyleyeyim, yine bu karakterlerin çokça yer aldığı filmlerde de genel itibariyle Yeşilçam'da anne ve baba tipolojisini ya da karakterinin elbette yaptığı vurgu aile mevhumu. Hı hı. Şimdi günümüzde özellikle bu aile mevhumu söz konusu olunca enteresan şeyler yaşıyoruz. Yani bir yanda elimizde Yeşilçam olgusu var. Evet, yani bu yarım asır öncesinden bahsediyoruz ama nihayetinde geleneksel olarak devam ettirdiğimiz ya da ettirmemiz gerektiğini düşündüğümüz bir yapı söz konusu. Diğer taraftan bugün sosyal medya fenomeni olabilmek için annesine, babasına, anneannesine, dedesine yapılmayacak şeyleri yapan bir sosyal medya gençliği söz konusu.
Evet, maalesef üzülerek izliyoruz. Anne babasına yaptığı hakaretler ve onları kameraya alması, sosyal medyada yayınlaması hepimizin yüreklerini acıtıyor.
Yani şimdi zamanın ruhu diye bir şey var elbette. Yani biz şimdi adı geçen filmler ya da karakterlerin rol aldığı filmlerin hayata geçirdiği zamanlarla bu zamanla aynı ruhu bekleyemeyiz elbette. Çünkü o dönemden bu döneme hayatımıza televizyon girdi, bilgisayar girdi, sosyal medya girdi. Artık her dönem, her yıl başka bir şey giriyor hayatımıza ve bu genç dediğimiz o dimağı şekillendiriyor elbette bu araçlar. Haliyle zamanın ruhu da değişiyor. Yani birebir her şeyin aynı olmasını bekleyemeyiz. Ama Anadolu insanı için aile önemli bir mevhum. Anne, baba önemlidir. Büyükler önemlidir, kıymetlidir. Çünkü geleneği temsil eder. İşte baba otoriteyi, tabii ki devlet yapılanmasını ya da işte güveni temsil eder. Yani anne şefkati, sıcaklığı yine o bağlamda güveni, sevgiyi temsil eder. Bu temsiliyetin bu zamanda da devam etmesi gerekiyor elbette. Tamam, iletişim biraz değişebilir çocuklarla, gençlerle ya da dil biraz değişebilir ama özün elbette değişmemesi gerekiyor. Bunun için tabii sinemanın önemli bir vazifesi var. Yani hani hatırlattığınız iyi oldu. İşte Yeşilçam'ın bu hala bize sıcak gelen filmlerinin yaşandığı dönemde o filmlerin icra ettiği şey, hala icra ettiği işlevsellik diyelim, hı hı, bize ailenin önemini vurguluyor. Ama diğer tarafta bugün, şimdi dizileri ele alalım. Yani dedim ki, yani benim iddiam bu. Yeşilçam bugün dizilerde yaşıyor. Tabii formel olarak, içimsel olarak. Ama içeriksel olarak baktığımızda hep sorunlu aileler dizilerde. Sorunlu anne babalar, sorunlu ilişkiler. Sorunlu ilişkiler içerisinde, açmazlar içerisinde yer alan çocuklar, bunların nasıl söyleyelim, işte bunların hayata geçirdiği olumsuzluklar, diziler hep bu çatışma üzerinden yürüyor. Kendi matematiksel gerçekleri doğrultusunda. Yani bu şekilde baktığımızda Yeşilçam'ın olumlu misyonunun Türkiye'de bugün diziler vasıtasıyla, büyük oranda tabii, bütün diziler değil, özellikle TRT yapımlarını bir tarafa koymak lazım elbette. Özellikle özel kanallardaki dizilerin ekserisinin Yeşilçam'ın olumlu misyonunu bugün olumsuz bir şekilde topluma yansıttığını ya da o işlevi olumsuz bir şekilde kullandığını söyleyebiliriz. Yani bu dikkat edilmesi gereken bir husus ve
evet.
Yani sinemamıza genel olarak baktığımızda da bugün komedi filmlerinde alaya alınan anne baba, alaya alan ve ana karakteri oluşturan gençler dediğimiz, yani genel olarak böyle tanımlayabileceğimiz bir karakterizasyon söz konusu. Yani özellikle yarım asır öncesi ya da 30-40 yıl öncesi Yeşilçam'la bugün sinemamızı ve dizimizi, Özellikle modern arasındaki geçişkenlikte çatışmaya dikkat çeken ve büyük oranda da modernizmin yanında yer alarak geleneksel aile tiplemesini demode atfeden bir bakış açısının büyük oranda söz konusu olduğunu söyleyebilirim.
Sayın Güler, şunu da merak ediyorum. Şimdi 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda çekilen bu Yeşilçam filmleri günümüze kadar işte değerini kaybetmeden ulaştı. Bunu siz neye bağlıyorsunuz? Hala çok izleniyor. Neden daha hala çok izleniyor? Sizce nedir?
Yani şimdi az önce bahsetmeye çalıştığım projeksiyondan gidersek eğer bugün o gün olmayan bir işlevsellik söz konusu. Daha doğrusu Yeşilçam ya da sinema dediğimiz araç bugün aile mevhumunu farklı şekilde yansıtıyor. Yaklaşım farklı, haliyle de sonuçları farklı oluşuyor. Hal böyle olunca Yeşilçam bize bir kontrast oluşturuyor. Hı hı. Yani bugün olmayan ya da bugün olmasını arzu ettiğimiz ama sinemada ve dizilerde çok fazla rastlayamadığımız o sıcaklık, o aile olumlamasının yegane taşıyıcısı bu eski filmler. Yani benzer filmler yapılmıyor çünkü karşılığının olmayacağı düşünülüyor, izleyicisinin olmayacağı düşünülüyor.
Evet.
Yani aklının payı vardır yoktur ayrı mesele. O yani sinema kimin için yapılır, neye göre yapılır tartışmasını doğurur ve başka bir mevzu.
Evet.
Ama Yeşilçam filmlerini bugün özellikle çok fazla izlenmesinin, hala izlenmesinin bir sebebi bu. Diğer taraftan da özellikle orta yaş ve üzeri için Yeşilçam filmleri artık ciddi bir nostalji aracı.
Doğru.
Yani işte eski İstanbul'u izlemek istiyorsanız bir Yeşilçam filmi izleyeceksiniz.
Değil mi? Evet.
İşte özlediğiniz komşuluğu hatırlamak istiyorsanız, işte Fatih'in, Eyüp'ün İstanbul'da, Üsküdar'ın eski sokaklarını, eski insanını görmek istiyorsanız Yeşilçam filmi izleyeceksiniz.
Evet.
Ya da o dönem işte Eminönü'sünü görmek bile, Boğaz Köprüsü'nü görmek bile, ikinci köprünün olmadığı dönemde bir İstanbul manzarası izlemek bile insanlar
evet.
Farklı şeyler hissettiriyor.
Abdülhamit Bey, ben bunları aslında eskimez filmler diyorum. Hakikaten evet. İnsanı her defa izleyişinde iyi hissettiriyor. İzleyelim, iyi hissedelim.
Evet,
çok teşekkür efendim. Ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Keyif aldık.
İyi yayınlar.
Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, yazar ve yönetmen Abdülhamit Güler telefon hattımızdaydı. Türk sinemasını, anne baba rolünü konuştuk. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Görenler olmuş
sargın yaprakmışım dallarına, yangın toprakmışım yağmurlarına, sargın yaprakmışım dallarına, yangın toprakmışım yağmurlarına. Türkü olmuşsun,
kum olmuşsun,
sevdama yarınlarım.
Yarım kaldı kalbim. Yaşamım boyunca hiç kapanmadı o asi yaram. Sevgiyle bakmaya çalıştıkça hep bir ket vurdu hayat bana. Beklemediğim anlarımda. Efendim bu dizeler Zühra kitabından. Evet, Zühra kitabının yazarı, yazar Orhan Şahinoğlu telefon attığımızda. Sayın Şahinoğlu merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, kucaklı sevgiler, saygılar.
Çok teşekkür ederiz, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim, size sormalısınız.
Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Allah afiyet versin.
Amin.
Zühra kitabınız ilk kitabınız değil mi?
Evet, ilk kitabım.
Evet. Öncelikle hayırlı olsun diliyoruz size. Ama öncelikle sizi tanımak isteriz. Dinleyicilerimize sizi tanıtmak isteriz.
Tabii ki.
Orhan Şahinoğlu kimdir?
10.04.1982. Duyuyor musunuz şu an için? Şu an sesim geliyor mu Mustafa
Bey? Evet, evet Orhan Bey. Sizi tanıyabilir miyiz?
Tabii ki, devam edin. 10.04.1982 İstanbul doğumluyum. İktisadi ve Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünün ardından Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Yüksek Lisansını Sakarya Üniversitesi'nde tamamladım. Ve yine aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Bilişim Sistemleri Bölümünde ikinci yüksek lisansımı yaptım. Şu anda sektöründe lider bir firmanın teknoloji bölümünde çalışmaktayım. Annem ve babam aslen İstanbul doğumludur. Aile erkanı olarak annem Rize, babam ise Bitlis kökenlidir. Zühra'nın geçtiği yer olarak da baba tarafının olduğu Bitlis'i anlatmaya çalıştım. Çok kültürlü bir ailede büyümenin hayat görüşümü derinleştirdiğini ve temelinde bana olan pozitif katkısını tüm yaşım boyunca hissettim diyebilirim aslında.
Evet, maşallah. Bu genç yaşınızda başarılarla dolu bir hayat hikayeniz var. Devamını diliyoruz.
Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
Kitabınızın ismi Zühra. Çok da güzel bir ismi var. Zühra ne anlama geliyor?
Zühra bana bunu bütün okullarım soruyorlar. Aslında bakıldığı zaman cennetten bir çiçek anlamına geliyor. Zühra'nın aslında karakteri de kitabın içerisindeki hikayesinde yapmış olduğu davranışları da şu anki ismin yani anlamını aslında yansıtmış oluyor. Zühra'dan birazcık bahsedersem okuyor dinleyicilerimize. İçinde yaşadığımız toplumun kadına bakış yönünden satırlara indirgenmiş bir yansımasıdır Zühra. Bunun haricinde kadının toplumdaki yeri, yaşadığı sıkıntıları, hedeflerine ulaşmada önüne çıkan engelleri aşmasındaki ortaya koyduğu başarısı diyebilirim aslında özet olarak da. Şöyle bir durum var Mustafa Bey. Bebekken acele başlayan bir yaşamın Zühra'da, onda bıraktığı eksik bir tarafın hüznünü yansıtıp yaşadığı yeri olan amansızca bağlılığı ve beraber büyüdüğü arkadaşları olan yakın dostluğu Zühra'yı bir adım öne çıkartıyor hikayemde.
Evet.
Zühra'nın doğumuyla başlayan ve hayatı boyunca sayısız mücadele verdiği zamanlarda bile insanlara olan tutumu, başarma arzusuyla birleştiğinde karşımıza güçlü bir kadın portresi çıkıyor. Aslında benim bu romanımda okuyucuya vermiş olduğum aslında en büyük mesajlardan bir tanesi de bir kadının her şeyi başarabileceği doğrultusundadır. Aynı zamanda hikaye bitmesine geçiyor. Daha sonra İstanbul, ikinci kısımda İstanbul'da anlatmaya başlıyorum. İlk Bitlis'in değerlerini, kültürünü ve yapısını kendi penceresinden yansıtmaya çalışıyor. Bitlis'in 600 yıllık kültürünü dışında, yöre halkının kadına bakış açısını ve insan ilişkilerini okuyucuya kendi hissesinden farklı bir perspektiften anlatmaya çalışıyor aslında Zühra. Kitabı yazmaya karar verdiğim zamanlarda toplumda genel itibariyle kadına şiddetin çok fazla attığı dönemlere denk geliyorum. Ki şu anda zaten maalesef bu durumları yaşayabiliyoruz.
Maalesef.
Evet. Bu bende farklı duyguların gün yüzüne çıkmasına aslında vesile oldu bir nevi. Asıl amacım bir kadının hayatı boyunca yaşadığı tüm zorluklara rağmen başarı elde etmesini sınırsız canlandırabilmekti. Okuyucuların tabii ki bunda takdirdir ama başardığımı düşünüyorum açıkçası.
Evet. Neden Bitlis'i seçtiniz? Özel bir nedeni var mı?
Şöyle, baba tarafı Bitlis'te olduğu için zamanında Bitlis'in kültürünü, değerlerini, yani tamam orada yaşamasak da en azından bir kulaktan dolma, bir en azından bir fikrim vardı. Çok kültürlü bir medeniyet. O yüzden bana özellikle kapatmış oldu yeni hikayemde aslında.
Evet. Hakikaten Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki şehirlerimiz çok güzel.
Kesinlikle.
Gezip görmek lazım. Türkiye evet. Öyle. Dört bir köşesi cennet gibi.
Kesinlikle. Yani ülkemizin hakikaten çok güzel tarafları var, çok güzel yerleri var. Gün yüzüne çıkmamış. Evet. Aslında bir yazar için çok büyük bir altın değerinde olan yerleri var. Önemli olan bunu parlatıp halka, insanlara, okuyucuya, dinleyiciye aktarabilmek çok önemli. Sanırım bunda ileriki zamanlarımda da yapmayı planlıyorum.
Evet. İlham kaynaklarınızdan bahsedelim isterseniz. Kimlerden ilham alıyorsunuz? Yazarlar, şairler, kimler?
Aslında şöyle izah edebilirim ben bunu size. Ben küçük yaşlarda benim emekli sigorta müfettişi bir eniştem var, halamın eşi. Şiire çok meraklı bir insandı. Benim şiire ilk başlarda aslında yazarlık serüveninden önce ilk başlarda şiirle başladı bu heyecanım. O zamanlarda eniştemin şiirlerini yazmak için kullandığı daktil sonu tuşların buradan çıkardığı o göçmüşlü seslerin tınısı ilgimi çekti. Çocukken zaten biliyorsunuz o şekilde bir insanla ilgimi çekebiliyor. Çocuk hakkında bir şeyler yazmaya çalışmak o yılların çocukları için yapılacak en çılgınca oyunlardandı. 80'li yıllardan bahsediyorum bu arada. Birazcık daha emeğin daha da fazla olduğu yıllar. Daha sonra yine ele alınan zamanın ağır edebiyat dergileri ve bendeki merak duygusunun da birleşip zamanla yazarlığa doğru bir yola çıktı sanırım. Ortaokul ve lise dönemlerinde kompozisyon derslerinde başarılı bir öğrencilik hayatı yaşadım. Bu durum o zamanlarda öğretmenlerin de ilgisini çekmişti. Daha sonraları kısa denemeler, öyküler derken kendimi her saniye, her dakika bir şekilde geliştirmemi sağladı aslında. Bunun haricinde bana göre hayatın tüm aşaması, bizlere bıraktığı her yaşam tecrübesi bir yazar için yazım hayatına öncülük eden durumlardandır diye düşünüyorum. Bunun dışındaki diğer durumlar ise aslında birazcık da yazarın hayal gücüne kalmış olan bir durum olarak ortaya çıkıyor. Birçok şeyden etkilendiğini söyleyebilirim. Özellikle ben insanları izlemeyi çok seven bir yapıda olan bir insanım. Bir köşede oturup sadece gelen insanları izlediğim çok olmuştur. Her insanın yapısını incelemek, aklımda yazacağım eserler için farklı görüntü oluşturmakta, bir profil oluşturmakta. Bunun haricinde hayal gücümün sınırlarını zorlamayı çok severim. Hayal dünyam yazım hayatımdaki en önemli kaynağındır diyebilirim. Hayal gücümün içinde hayatıma giren her insan farklı bir deneyim kazandırdı bana. Onların yapılarını, hareketlerini, olaylara verdikleri tepkileri vesaire. Hayatım boyunca aklımda bir kere ben aslında kaydetmeye çalıştım. Kaydettiklerimi hayal gücümle birleştirip de hop hikayeler çıkmaya başladım.
Evet. Örnek aldığımız olaylar, şahsiyetler o kadar önemli ki aslında karakteri ortaya koyuyor.
Aynen.
Ve hayal gücünden bahsettiniz. Hayal evet. kuramayan insanlar var maalesef. Hayal kurmak lazım. Hayal kuran insanlar üretken olurlar çünkü. Değil mi?
Kesinlikle. Yani hayal bizi aslında bir şekilde yeni oluşumlara, yeni kazançlara, bazı şeyleri aslında başarma dürtüsünün de, yani bir laf vardır. Herkes bilir bunu, kritiktir. Yani hayal kurmak başarmanın yarısıdır diye. Hı hı. O yüzden biz de bu hayali elinden geldiği kadarıyla kurmaya çalışıyorum bir şekilde. Hayalsiz çok, yani hayalsiz bir dünya düşünemiyorum. Çünkü hayal bir yazarın en büyük kaynağı bence de hayal gücüdür. Bunun dışında aslında şiirlerle de bunu perçinleştirdim romanımda. Özellikle Cemal Süreyya'nın çok pek çok şiirini kaleme aldım hikayede. Bunun haricinde Nazım Hikmet'in, aslında Cemal Süreyya'nın duygu ve derinliği, Nazım Hikmet'in de uyaklı da anlamlı şiirleri de bir için yaptı. Ortaya güzel bir örnek çıktı. Bunun haricinde ilgimi çeken, bende gizem yaratan tüm yazarlarında elinden geldiği kadarın kitaplarını okumaya çalışıyorum. Evet.
Kitabınıza şöyle bir göz atarken, tam da Cemal Süreyya'nın Eski Kadınlar şiiri çıktı. Ve bu evet. şiirin altında da bir kare kod var. Bu ne işe yarıyor?
Şimdi şöyle, aslında bizim editörüm, buradan da sevgilerime gönderiyorum kendisine, Kerim ve onuma. Editörümün aslında bir fikriydi bu. Yeni teknolojiyi kullanalım dedi bana. Ben aslında zaten çok hoşuma gitti bu. Bu barkodu okutunca, direkt Grup Aptal'ın şarkılarına girebiliyorsunuz. Ben bu hikayeyi yazarken, Rüya'yı yazarken Grup Aptal şarkılarını dinleyerek yazdım. Yani hikayenin içine girmek, o köy yaşantısının derinliğini hissetmek benim için çok önemliydi. Ben elinden geldiği kadarıyla tüm okuyucularıma bunu söyledim. Ve o hikayenin içine girmek açısından da çok önemli bir yol kazandığımızı düşünüyorum. Bu barkodun üzerinden okutunca okuyucuların hemen direkt türküye geçiş yapıyorlar ve bir yandan kitap okuyup bir yandan da türküyü dinleyebiliyorlar. En azından o atmosferi koklamış oluyorlar yani.
Çok güzel. Diğer kitaplara da örnek olması dileğiyle. Kesinlikle. Öyle diyelim. Peki bundan sonra başka kitabınız da çıkacak mı?
Tabii ki. Şu an bir yazım aşamasında olduğum ikinci bir romanıma başladım.
Hayırlı olsun.
Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah kısmı ederse yakın zamanda da bitirmeyi planlıyorum. Konusu şöyle olacak aslında. Birazcık...
Kısaca. Çünkü süremizin sonuna geldik.
Tabii, hemen kısaca bahsedeyim. Birazcık bir turistik olarak ben ilerliyorum. Parapsikoloji bildiğim üzerinde birazcık daha yoğunlaştım. İsim de tenasiyo olacak. Ruh göçü anlamına geliyor. Ama aslında hikayenin ana teması o değil. Çok farklı bir amacı gidecek. 5 kişinin bir hayatından bahsediyorum. Bir profilden bahsediyorum. 5 kişilik bir profilden. Ve sanırım o da Züha gibi sonunda mutlu bitecek diye tahmin ediyorum.
Peki Orhan Bey, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ederim.
Umarız kitabınız geniş kitlelere ulaşır.
İnşallah. Çok teşekkür ederim.
Rica ederiz. Yazarlık hayatınızda da başarılar. Hoşçakalın.
Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Sen
çok sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, yazar Orhan Şahinoğlu'yla Zühra kitabını konuştuk. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Gölgenin Sesi.
Ooo vay hak! Konuşmayı bilmek için dinlemeli kat be kat. Bildiğini yazmak için okumalı kat be kat. Nerede kaldı diyordum ki geldi bizim keçi inat. Ah kara gözüm, benim sohbeti tatlım. Buyur bakalım sivri sakallım. Gel de iki söz edelim. Bir sen söyle, iki de ben deyim. Aman diyeyim, gelemem efendi, sen çok konuşuyorsun, kafam şişiyor sonra. Efendim biraz da sen konuş, ben dinleyeyim. Lafın ucunu tuttuğumu bırakmıyorsun ki Hacivat. Karagözüm, laf konuşmak da sanattır. Her adamın işi değil. Bak yine başladı kendini övmeye. Gel ki yüzüm handelensin, dinleyenler neşelensin. Her horoz kendi çöplüğünde eşelensin. Hadi bakalım başka kapıya. Yar bana bir eğlence aman aman. Ya bağırmasana be Hacivat. Dost bana bir eğlence aman aman aman. Bak gelirsem sesini keserim ha. Gel benim çeşmin ağzım. Gelemem kapıcı hazım. Gel benim eli, yüzü, gözü karam. Kömür taşıdım ondandır acıvat. Gel benim haldaşım, yoldaşım, arkadaşım. Gelemem falandaşım, filandaşım. Efendim neden gelmezsin? İşim var acıvat, başka zaman gel. Ne işin varmış canım? Pirincin taşını ayıklıyorum. Neyi sayıklıyorsun? Sayıklamıyorum ya, ayıklıyorum. Neyi ayıklıyorsun? Pirincin taşını, pireli saçını mı? Ya mahsus mu yapıyorsun yoksa sağır mı oldun? Anlamazdan gelip damarıma basarsın ha. Şimdi görürsün sen. Bekletme kara gözüm. Her geçen gün ömürdendir. Al bakalım hacivat yumruğum demirdendir. Ah ah benim sol gözümün yanındaki. Seni gidi geveze seni. Lafa bak lafa. Niye vurursun efendi? Az bile sana. Sağ gözüm demiyor da solun yanındaki diyor yahu. Efendim laf olsun diye dedim. Ben de laf olsun diye vurdum zaten Hacivat. Yok canım, baya baya vurdun. Sen de ısrarla hak edip durdun. Efendim, dili dönmeyenin eli çalışırmış. Dönmüyorsa dili eline karışırmış. Diyorum ki, çok laf bilmeyenin aklı kıt olurmuş. Bence çok konuşanın düşünmesi zor olurmuş. Efendi, cahil susar, alim konuşursa eğer. Sustuğuna bakma, olgun başak boyun eğer. Demek ki ne çok konuşan alimdir ne de her susan cahil. Şimdi doğruyu dedin işte Hacivat. Söyle bakalım niye geldin? Pazara gidelim diyecektim efendim. Geliyor musun? Ya baştan böyle sorsan olmuyor mu Hacivat? Ben gelmiyorum hadi. Sen git sonra giderim ben. Peki kara gözüm. Görüşürüz sonra. İyi hadi güle güle.
Baharın gülleri açtı ah.
Ah mahallemizin neşesi Karagöz Bey efendiciğim.
Sen nereden çıktın be mahallenin çıt kırıldım çelebisi.
İlahi Karagöz neşeniz daim olsun. Nasılsınız efendim?
Sağ olasın iyiyim sen nasılsın?
Ben de iyiyim teşekkür ederim.
Ne yaptım ki yahu teşekkür ediyorsun.
Ah çok naziksiniz.
İncelip durma çelebi kırılacaksın şimdi yahu.
O sizin inceliğiniz canım.
He tamam oldu. İyi o zaman hadi görüşürüz.
Durun yahu. Nereye gidiyorsunuz kuzum?
Sorunun cevabını aldın ya.
Efendim öyle olur mu hiç? Onlar soru değil. Girizgah. Adettendir.
He adetten demek.
Evet.
Laf olsun diye yani öyle mi?
Evet.
Bir de evet diyor ya. Yıkıl karşımdan.
Aa, ah. Birden çirkinleştiniz.
Uzatma çelebi pataklarım ha.
Aman durun canım. Şiddete ne lüzum var. Ben çekilir giderim.
Seni gidi kibarlık oyuncağı seni. Allah Allah şuna bak ya. Başıma ağrılar girdi be. Uf.
Kehli tüzavada avladım, kanadını çam doluna bağladım. Şimlimlehle şimlimlehle oynadım.
Hımının, Karagöz mü o be?
Hangisi?
Seni diyorum be.
Ha, evet benim yahu Himmet ha.
Ne kadar süzülmüşsün, zor tanıdım seni be.
Sahi mi ya?
Nasılsın?
Gerçekten mi soruyorsun?
Adam ayarını kaçırmışlar. Normal soruyorum işte. Nasılsın Karagöz?
İyi değilim Himmet ağa.
Hayrola be?
Ya başım ağrıyor günlerdir.
O da bir şey mi? Benimki haftalardır ağrıyor.
Başın mı?
Evet.
Efendim uyutmuyor ama benimki.
He sıfır uyku aynı.
Ya bak şöyle arka taraftan şöyle yana doğru değil mi? Hayır ya öne doğru.
Tamam işte be yandan öne doğru aynı ağrı.
Çok kötü efendim.
Neler çekiyorsun bir bilsen. Başka nasılsın?
Dizlerim ağrıyor Himmet ağa. Merdiven inemiyorum bayağıdır.
Oho o da bir şey mi be? Ben hem çıkamıyorum hem inemiyorum.
Sahi mi ya?
Tabii canım.
Bir senedir böyle benimki ama.
Benimki yıllardır aynı.
Geçmiş olsun Himmet ağa.
Daha nasılsın?
Efendim bir de gözlerim.
Kuruluk değil mi?
Hayır ya
bulanık mı görüyor?
Ya hem de nasıl?
O da bir şey mi be? Benimki buz bulanık görüyor be.
Efendim,
Kulağımda da bir çınlama var.
Hem de nasıl? Aynı.
Ya ama olmaz ki böyle canım.
Olmaz olur mu? Ötüyor bildiğin.
Ya o değil.
İki kulağımda da var, o değil. Öbürü de değil, ikisinde de var. Aynı.
Ya fenalık geçireceğim ha.
Hem de ne fenalık. Bende de aynı.
Ya adam bir de beni dinle be.
Dinliyorum ya Karagöz. Ama dertliymişsin sen de ha.
Ya kendin sorup kendin cevaplıyorsun. Benden dertliymişsin yahu.
Seninle de hiç konuşulmuyor be.
Sanki seninle çok konuşuluyor. Kaybol şuradan be.
Konuşma be. Aha gidiyorum.
Gidersen git, görgüsüz. Sensin o.
Aman dur, ne yapıyorsunuz canım? Hacivat'a dua et, yoksa pataklardım seni.
Gel kaçma buraya gel. Gel bakayım, bırak Hacivat'ı. Bırak, tutma beni. Şimdi görürsün seni.
Aman kara gözüm, dur yav, ne oluyor?
Kaçarsın işte öyle. He, şuna bak.
Koca koca adamlarsınız yahun. Niye bağırışıyorsunuz?
Ne kadar görgüsüz varsa beni buluyor Hacivat.
Kara gözüm yapma, ne yapıyorsun? Koskoca adamsın, yakışır mı bize? Senin canın başka bir şeye mi sıkkın bakayım?
Yok bir şey.
Var bir şeyler efendim, var bir şeyler. İyi misin?
Bana bak. Laf olsun diye mi soruyorsun, yoksa gerçekten merak ettiğin için mi sordun?
Aşk olsun Karagöz'üm. Gerçekten soruyorum efendim.
İyi değilim Hacivat.
Karagöz'üm neyin var? Pek bir mutsuz görünüyorsun.
Sorma Hacivat. Günlerdir dişim ağrıyor.
Senin hala dişin mi var yahu?
Var tabii canım. Her 100 yaşına girince yenisi çıkıyor.
Ağrıyor
işte. Seninki de ağrıyor mu?
Yo.
Hayret.
Niye ağrıyor ki?
Benim dişim mi?
Evet.
Çürümüş.
Vah vah, geçmiş olsun efendim. Bir hekime gösterseydin ya.
Gösterdim.
Ne dedi?
Geçmiş olsun dedi.
Başka?
Çıkarken kapıyı ört dedi.
Yahu ikisinin arasında ne söyledi?
Ha, ilaç verdi. Kullan gel dedi. Çekecekmiş herhalde.
Allah şifalar versin kara gözüm.
Amin.
Yapabileceğin bir şey var mı?
Yok Hacivat. İlaç bitsin tekrar gideceğim işte ya.
Beraber gidelim olmaz mı? Haber et bana, tamam mı?
Olur Hacivat, beraber gidelim vallahi. Güç verirsin bana ha. Bir dakika. Aha geçti.
Ne geçti?
Yahu dişimin ağrısı geçti.
Aman ne güzel efendim.
Ya Hacivat, ne güzel dinliyorsun be. Hiç lafımı da kesmedin ha.
Dostun derdiyle dertlenmek lazım efendim. Söz kesmek olur mu hiç?
Adamlar ben ne söylesem ikimizini söyledi. 2 dakika dinlemediler beni be.
En büyük ayıp birisi derdini anlatırken üste çıkmaya çalışmaktır. O da bir şey mi deyip hiçe saymak büyük görgüsüzlüktür kara gözüm.
Hay ağzın bal yesin Hacivat. Demek ki gerçek dost derdini dertlenen, sözünü kesmeyenmiş.
Efendim, perdemiz bir ibrettir. Arif olanlar anlar. Hisse verdiysek ne âlâ, sebeplensin tüm canlar.
Eğlencedir üstünde köpük köpük çağlayan, derininde saklanır ığıl ığıl ağlayan. Yıktık perdeyi, eyledik viran, varıp da sahibine haber verelim hemen.
Her cuma aynı saatte Hayatın Sesleri programında gölgenin sesini duyarsanız aman kulak kabartınız. Efendim, her ne kadar sürçülisan ettiysek affola.
Gölgenin Sesi.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Programı sizler için Meltem Afşar ve Şule Özçakır hazırladı. Teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Haftaya pazartesi günü sevgili arkadaşım Sezin Zor sizlerle birlikte olacak. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.